بالعلم مخيف فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Şimdi demişti ki Nesefi rahimullah قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابته حقائق الاشياء ثابته. Buna itiraz edenler فالحكم بثبوت حقائق الاشياء يكون لغوا بمنزلة قولنا الامور ثابته. Çünkü hakka sebete manasında o zaman hakaykul eşyai sabitetun yani sevabetul eşyai sabitetun manasında oluyor. Yani sabitu sabitun. Sabitu sabitun manası. Bu da lahudur. Manasız, faydasız bir sözdür. Dedi ki kulna demişti ki burada bizim maksud ne? Bizim kastettiğimiz nedir? Yani hakaykul eşya zihnen sabitetun fil hariç. Tamam. İtibara göre anlaman lazım. Demişti. O zaman burada ne? Yani bu ne? Sabitun sabitun manasındadır. Ki bu lavudur. Bu manasız, faydasız bir sözdür. Ne de şairin Ebu işte ele Ebu Necm o şiiri şiiri manasındadır. Tam bu o şiir şiiri bu dedikle yani şiirim şiirdir. Burada tekrar niye yapıyor? Hani kemalini ifade etmek için mübalağa ediyor. Benim şiirim şiirdir yani. Yani kendini methedecek manada. Veyahut da bu Ebu Necm bu son zamanlarda şey etmiş. Yani aklı biraz karışmış. Böyle de izah edenler var. Diyorlar ki yani şiir şiir yani o şiirlerin benim şiir, yani şiirim benim şiirimdir. O zaman ihbar oluyor. Yani tam burada hani kendini methetme değil de ihbar. Şiirim şiirimdir. Yani ben daha aklımı yitirmedim yani. Ya. Şiirlerini biliyorum. En muhim ama burada tekrar bak yani birincisi ethebtu thebtu bir fayda ifade ediyor mu? Hayır. Ama şiiri şiiri bir fayda ifade ediyor. Ama diyor ki şimdi teftezani yani ne bu manada ne bu manada bu söz anlaşılması. Yani bilakis işte bizim yani kastettiğimiz nedir? İşte hakikul eşya fi zihin sabitetun fil hariç manasında. Ha şimdi tahkik gelmişti.
Ve tahkiku zâlike enne şey'e kad yekûnu lehu itibâratun muhtelife yekûnu l-hukmu aleyhi bil şey'i mufîden bin nazari ilâ ba'di tilkel itibârati dûnel ba'di. كالإنسان إذا أخذ من حيث إنه جسم ما كان الحكم عليه بالحيوانية مفيدا جسم ما ما كان الحكم عليه بالحيوانية مفيدا وإذا أخذ من حيث إنه حيوان ناطق كان ذلك لغوا.
İtibara göre tam bu önemli hususen yani akılcılarda o çok önemlidir. Bunu asla ihmal etmemeniz lazım. Çünkü itibara göre kastediyorlar. İtibara göre, haysiyetine göre yani bakmak gerekiyor. Dolayısıyla şimdi mesela diyor ki mesela insan اِذَا اُخِذَ مِنْ حَيْثُ اِنَّهُ جِسْمٌ مَا
no.
Tamam. Cismun مَا yani burada مَا ne? Cisme sıfat. Onunla yani ibham.
İbham
yani ibham ziyadesi sağlıyor. Cismun zaten nekire. مَا ne diyor? Daha da mubhem yapıyor. O zaman cismun yani mubhemun manasına geliyor. Ha şimdi eğer derse ki insan nedir? İnsan herhangi bir cisimdir yani. Manasına kullanırsak o zaman kânel hukmu aleyh bil hayvaniyeti mufiden. O zaman dersek ki bak insan herhangi bir cisimdir ve hayvandır. Bak o zaman hayvan bir fayda ifade ediyor mu? Nasıl ifade yani? Mubhem cisim, cisim herhangi bir cisim demek her şey olabilir.
Ne?
Ama hayvan dediğin hayvaniyeti onun için ispat ettiğimiz zaman ne diyoruz onu?
Daraltıyoruz.
İphamı küçültüyoruz, hafifletiyoruz.
Ne? Yani
fayda hasıl olacak. Tabii fayda var. Ama Aynı şekilde dediğim zaman وَاِذَا اُخِذَ مِنْ حَيْثُ اِنَّهُ حَيْوَانُ النَّاتِقُ dedik ki insan hayvanun natıktır dedik. كَانَ ذَلِكَ لَغْوًا ve dedik ki mesela diyoruz ki hayvan hayvanun natıktır ve aynı zamanda diyoruz ki hayvaniyeti vardır. O zaman şimdi bu hayvaniyetiyle bahsetmek lağvudur. Çünkü zaten diyorsun insan hayvanun natıktır. Tam o zaman şimdi hayvaniyet ile insanı vasfetmen cismun me itibariyle, cismun me olarak vasfetmen itibariyle faydalıdır. Ama hayvanun natık olup vasfetmen itibariyle lağvudur. Konuşuldu. Tam dolayısıyla itibara göre, haysiyetine göre durum değişebilir. Fayda ifade etmeyebilir. Bizim sözümüzde böyle. Hatta Nesefi'nin sözü de böyledir diyor. Hakaykul eşyai fâbitetun. Mufid bir kelamdır. Çünkü o şeylerin zihinde varlığı hariçte de sabittir. Tamam. Hariçte de sabittir. Sonra
وَالْعِلْمُ بِهَا اَيْ بِالْحَقَائِقِ مِنْ تَصَوُّرَاتِهَا وَالْتَصْدِيقِ بِهَا وَبِأَحْوَالِهَا مُتَحَقِّقٌ
متحقق ترى والعلم بها أي يعني بالحقائق العلم بالحقائق من تصوراتها يعني مفرد لدي وتصديق بها يعني أشتى التركيب لدي قلنا ده يعني حكم هذا هو مفرد لدي مفرد لدي تص مفرد لدي تصور ده حقيقي ده مفرد لدي إدراكي ده حقيقي ده مركب لدي إدراكي ده حقيقي ده ve bi ahvaliha yani onların yani varlıkları varlıkların mümkün oluşları cevher oluşları araz oluşları ha bunların hepsi nedir? Mutahakkiktir. Yani bir o zaman zaten bir bak el mudihan bil hakaik o zaman bir ne diyor burada? Hakikat nedir? İki kısımdır. Mufret ve murekkep. Ha bir de bunların ahvali yani bunların varlığı, varlığın mümkün oluşu, oluşumu, yani o meydana gelmesi, artı kendi zatında işte araz oluşu veya da cevher oluşu ve bunların yani halleri, cevher ve arazın halleri. Ha bunlar nedir? Mutahakkiktir. Mutahakkiktir.
وَقِيلَ الْمُرَادُ الْعِلْمُ بِثُبُوتِهَا للقطع بأنه لا علم بجميع الحقائق.
يعني بدو زم بها يعني العلم بها يعني بالحقائق. وزم بنا أن نشون بكل حقائق لنا. bilmek متحققتر. bunun tabi iddia etmek yani mümkün değildir. Dolayısıyla burada ne takdirde demişler العلم بثبوت الحقائق يعني بثبوتها بثبوت الحقائق متحقق. yani sabit olan hakikatler. bizim için sabit olan hakikatler onlar متحققتر. Ve de mutahakkattır. Ama bütün yani hakikatleri biz yani bilmemiz, onun için bilgi iddia etmemiz, ilmi iddia etmemiz bu yani muhal olan bir şey.
Vel cevabu ennel muradel cinsu radden alel qailine bi ennehu la thubute li şeyin minel hakaiqi ve la ilme bi thubuti hakikatin ve la bi adem thubutiha.
Ama murad buna nedir diyor? Şöyle izah edebiliriz. Burada hakaik derken maksut yani hakikat cinsidir. Yoksa el hakaiku yani bütün yani hakikati istigrak eden manasına değil. Cins itibariyle yani hakikat cinsi. Ha bu mutahakkiktir. Hakikat cinsi. Ha bu neye redden? Redden alel qailin bi ennehu la thubute li şeyin minel hakaik bir. وَلَا اِلْمَ بِثُبُوتِ حَقِيقَةٍ İki. وَلَا بِعَدَمِ ثُبُوتِهَا Tamam. Ha onlara, yani bunu diyenlere redden. Zaten şimdi de diyecek, نَسَفِي خِلَافًا لِسُفُسْتَائِيَّ Sufustayin hilafına, çünkü sufustayin yani sufistler, bunların hepsini reddederler. Ta şimdi burada yani bu aslında çok önemli bir bahis. Her ne kadar yani çok önemsiz görülse de tamam mı? Çok ihmal edilse de ama aslında meseleyi yani sen kelamı anlamak istiyorsan ve niye hadis ehli kelamı o kadar kötülemiş, zemmetmiş ve ehlini o kadar kötülemişler. Hatta yani onların şahitliklerini reddetmişler. Hatta yani kimisini tekfir etmişler. İşte mesela İmam Şafii Rahimullah'ın şeyi Hafs-ül Ferdi tekfir etmesi gibi yani sabit. Tam bu yani bunu bugün mesela bu tartışma bugün yine çok canlı ya. Kimisi ortaya çıkıyor bize diyor ki Eş'ariler, Maturidiler ehl-i sünnettir. Tamam. Tamam bu nasıl oluyor yani şimdi yani bu yani burada bir şey yok mu yani bir müşkili bir sorun yok mu yani şimdi Eş'ariler bak bir akide ispat ediyorlar ve o hani ehl-i sünnet ismini kendisi kullanmış olan ilk fırka için bunu son derslerde okudum ilk fırkayı müşebbih ediyorlar. Mücessim ediyorlar. Tamam yani bu işin nasıl o zaman hep onlar ehl-i sünnet hem bunlar ehl-i sünnet. O zaman bu ehl-i sünnet oluşunun ölçüsü nerede ya? Tamam. Nerede bu ölçü nerede? Yani bunda aynı şeyi yani aynıysalar ya diyeceğiz ki bunlar ikisi de aynı her şeyde asıllarında dolayısıyla ikisi de ehl-i sünnet ya da diyeceğiz ki aralarındaki o ihtilaflar bunlar etkili ihtilaflar değil. Yani ikisini de ehl-i sünnetten çıkarmıyor. Ama ihtilaflar nerede düşmüş? Akide'de düşmüş. Hatta o kadar ki akide'de düşmüş ki hatta yani bu bakın İslam tarihine özellikle Hanbelilerle Eş'ariler arasında ne kadar çetin tartışmalar yürüyor. Yani. Birbirlerini tekfir ediyorlar. Tamam hususen Hanbelilerle Eş'ariler arasında çetin tartışmalar vardır. Yani Hanbeliler yani ehl-i sünnet, hadis ehli mezhebi olarak ve Eş'ariler de işte kerame şimdi tamam bu nereden geliyor? Niye bu kadar hadis ehli, niye bu kadar kelam ehline düşman? Ve niye kelam ehli, hadis ehline bu kadar düşman? Ya hadis ehlini, yani bunlar işte haşurdur. Bunlar faydasız. Yani bunlar ilim yok. Bunlar tekzip ehli, teşbih ehli. Tekfir etmen gerekiyor. Aralarında hani kendi mezheplerine göre yani. Hadis ehlini tekfir ediyor yani. Tam bu yani bunu anlamak için bu noktayı anlaman lazım. Bak o nedir? Şimdi bundan sonra Nesefi bak şimdi esbabul ilmi lil halki selasetu el havasu selimetu vel haberu sadik vel akl diye şimdi o ilmin kaynakları, bilginin kaynağı. Bilginin kaynağı olarak ispat edilen ilk şey nedir? Evet havastır, duyular. Sonra işte haberdir, sadik ve akıldır. Tamam buna bir şey yok. İtiraz yok. Pekala niye yani akide metni niye bununla giriş yapıyor? Bak Nesefi'nin akide metni ve muhtasar. 4-5 sayfalık bir akide metni. Yani sen ihtisar ettiğin zaman neye ihtisar edersin?
En önemli olan şeyler.
En önemli bahislere. Şimdi hani sen bir akide metni telif ediyorsun. Bu son derece muhtasar bir metin. Ve senin başladığın nedir? قَالَ اَلُ الْحَقِّ حَقَاكُ الْاَشَيْ ثَابِتَةٌ وَالْاِلْمُ بِهَا مُتَحَقِّقٌ خِلَافًا لِسُّفُسْتَائِيَّ Bununla giriş yapıyorsun yani. Bu maksut mu? Murat mı yoksa bu sizce? Yani öylesine mi? Maksut yani. Zaten bak Teftezani de bunun zaten sebebini şerhin başında hemen getiriyor. Niçin bak? ثُمَّ لَمَكَانَ مَبْنَ الْكَلَامِ على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الصانع وتوحيد وصفاته وافعاله وزمنا ناسب تصدير الكلام بالتنبيه على الى اخره zaten kelam ilinin kelam ilinin temeli nedir muhtesatı ispat etmek yani muhtesat işte o vücudu varlığı yani tam varlığı ispat etmek. Niye varlığı ispat etmeye muhtaç? Ki varlığın üzerinden sani ispat edecek. Tam sani ispat eden ne o zaman?
Muhtesat.
He?
Muhtesatın varlığı.
Tam muhtesatın varlığı niye diyor? Sani ispat ediyor. O zaman muhtesatı işte ispat eden nedir?
Kıyas
mı? Ya akıl.
İşte akıl.
Akıl.
Akli idrak. Akli idrak muhtesatın varlığını ispat ediyor. Anladınız? Mesele bu çok önemli. Akıl ne diyor? Muhtesatın yani şu eşyanın etrafında olan eşyanın varlığını ispat ediyor. zorunlu kılıyor. Bak bunlar var. Bak şunlar hepsi aklen varlığı, vücudu zorunlu mu?
Ne?
Zorunlu. Dolayısıyla bunun üzerine bina ederek, yani bu eser, bu işte bu sen'a. Bu kime delalet ediyor?
Saniye.
Saniye. Bu esire delalet ediyor.
Ne?
Bunu ispat edersen, o zaman bunu yapana da ispat etmiş olacaksın. Kelamın temeli bu. Yani o saniye ispat etmek. Anlaşıldı. Buradan da yola çıkarak, bak işte buradan da zaten işte o tağutlaşmış olan akıl ortaya çıkıyor. İşte buradan çıkarak, buradan yola çıkarak diyorlar ki, o zaman akıl nedir? Asıldır. Çünkü saniye ispat eden akıldır. Niye biz o saniyenin, saniye olanın risaletini, Resulünü kabul ediyoruz? Çünkü saniye kabul ettik, ikrar ettik. Tam saniye ikrar ettik. Dolayısıyla onun gönderdiği Resulü de ikrar ediyoruz, tasdik ediyoruz. Onun haber gönderdiği, onun getirdiği haberi de tasdik ediyoruz. O zaman şimdi ne neyin tabisi oldu?
Risalet
akli tasdiki ikrarın akli ikrarın tabisi oldu. Dolayısıyla akıl asıl. Anlaşıldı mı? Akıl asıl. Tabi de ferd olan ne? Nakil. Dolayısıyla nakil her şeyde neye dönmesi gerekiyor? Akla dönmesi gerekiyor. Akla uygun ise makbul. Akla uygun değilse akla uygun tevhili vaciptir. Çünkü asıldan çıkmış. Asıldan çıkmış. Eğer su yani nakil asıldan çıkarsa onu yine ne akıla döndürmemiz lazım. Nasıl akıla döndüreceğiz? Evet. Akla uygun hale getirerek. Yani akli teviline. Dolayısıyla akli tevil işte nedir? Delildir. Ve akli tevil nedir? Kat'i delildir. Tamam. Akli delil kat'idir. Nakli delil ise kat'i de olabilir, zanni de olabilir. Ve ekseri nedir?
Zanni.
Zannidir. Anlaşıldı. Yani bu mesele. Şimdi aslen mesela biz şey İmam İbn-i Cerir'in Rahim tafsirini okuduk. Tafsir-i Fihme Alim'in değil. O da bu havasın delil olduğunu getirmiyor mu?
Ne?
O da demiyor mu? Bak bu duyu organ, duyularla insan o saniye idrak etmesi vaciptir.
Ne?
Eğer idrak etmezse artık bu teklif çağına girdikten sonra kafir olur demiyor mu? İkisi aynı şeyi mi söylüyor? Hayır, ikisi aynı şeyi söylüyor. İşte bunun için İbn-i Cerir Rahimullah burada sufistlerle başlamıyor. Tamam mı? Onun için bak yani İmam İbn-i Cerir Rahimullah sufistlerden bahsetmiyor. Veyahut da işte şey yani varlık gerçektir diye bir mukaddime, ön mukaddime yapmıyor. Tamam. Çünkü bu zaten İslam ehli arasında tartışılan bir şey değil ki. Tamam. Yani bu İslam ehli tartışmıyor ki. Şu burada var mı yok mu? Bu var mı yok mu? Bunu İslam ehli tartışır mı?
Hayır.
Akıl ehli tartışır mı? Tartışmaz. Çünkü bak hem görüyorum hem hissediyorum. Kokusu da var. O zaman bak bu aklen burada varlığı zorunludur. Ben bunu zaten esas olarak kabul ediyorum ki. Bunun üzerine bina ediyorum. Bunun üzerine bina ederek o zaman ben duyularımla idrak ettiğim bu idrak zorunludur. O zaman buradan benle işte akıl deneyeler, kıyaslar, işte cüzden külle gider. Dolayısıyla buradan bütün bu efradı, bu cüzleri toplayarak, bunların arasında nispetleri anlayarak, idrak ederek neye varması lazım? Bütün bu varlığı var eden birisi var. Bunu akle idrak etme mecburiyetindeyim. Bu sahih. Peki o zaman eğer bu şimdi esasta bak şimdi nesefide yani diyecek ki bak işte duyular var. Duyular üzerine bina edecek. Ama yine de o Maturidi biz hadis ehli selefi. İkimiz aynı değiliz. Çünkü işte buradan yola çıkarak aklı delil kılıyorlar. Her şeyin temelinde yatan akıldır. İşte o nereden geliyor şimdi? Yani bunu anlamazsan o zaman kelamı okumanın hiçbir faydası yoktur. Tamam. Ve faydası yoktur derken yani kelam ehlini tanımazsın. Niye kelam ehline karşı hadis ehli bu kadar yani şiddetlidir ve niye aradaki ihtilaf o kadar büyüktür? Tamam mı? Yani aslında çok büyük bir ihtilaf var hadis ehliyle kelam ehli arasında. Ha işte bu da nerede, yani nerede, püf nokta nerede? Bunları yani boşuna zikretmiyor sofistler. Tamam, hilafeli sofistler iyi. Bu boşuna zikredilen birileri değil. Çünkü bu taife, yani nasıl hani size daha önce demiştim ya, İslam ilim tarihi, İslami ilimler tarihi de bir fırka vardır. Bu bütün fırkaları etkilemiştir. Mutezile. Tamam, biz yani İslam ümmeti olarak Mutezile ne kadar önemli bir konumda ise, buna göre de işte dünya felsefesine, dünya demeyelim, yani Yunan felsefesi ve Yunan felsefesinden etkilenmiş olan bütün felsefi görüşler, yani İslam felsefesi de böyle. Bunlar bu felsefe için sofistler de böyle bir konumdalar. Anlaşıldı?
Ne?
Sofistler. Dolayısıyla sofistler kimdir? Çok mühim bir bahis. İhtisarıyla. Bu derse başlamadan zaten uzun izah etmiştim. Ama bir muhtesar bir tekrar olarak. Biliyorsunuz felsefenin, yani bizim bu bahsettiğimiz felsefe, bu Yunan'ın felsefesidir. Yunan'ın.
Ne?
Yani milattan önceki asırlarda biliyorsunuz Yunanların işte bir çok tanrıcı bir dinleri vardı, dini anlayışları vardı. Tam politeist, yani monoteist, politeist. Çok tanrıcı bir din anlayışına politeist denilir. Monoteist yani tek tanrıcılık. Şimdi çok tanrıcı bir din anlayışları vardı. Politeist bir din anlayışları vardı. İşte bunların başında Zeus var. Zeus'un altında o diğer bütün ilahlar var. Ha bu ilahlar hepsi de neydi? İnsan suretinde, insandan daha üstün ama insani böyle arzuları olan, zevkleri olan, yani aslında insanlar gibi. Tamam. Şimdi bu aslında bu dini ilk şeyden ne işte, yani hatta bu dini belirleyenler işte Homeros mesela, çok önemli. İhtisarla geçelim. Şimdi burada bu böyle bir ilahlar anlayışına artık bir yerde akıl sahipleri itiraz ettiler. Dediler ki yani bunlar nasıl yani? Bunlar biz gibi insanlar, biz gibi zevkleri var. Hatta Zeus mesela meşhurdur Homeros'ta vesaire, kadına karşı düşkünlüğüyle sürekli kadınlarla zina eder yani. Şimdi birisi içkiye düşkün, birisi kadına düşkün, birisi işte zevke düşkün, birisi şöyle, birisinin çocukları öldürülüyor, kimisinin şöyle dövülmüş, o kafası kesilmiş. Bunlar nasıl ilahlar? Şimdi etrafına baktılar, tamam, ve çevrelerine bak, çevrelerini aklen idrak ederek dediler ki yani bu, yani bize anlatılan bu ilahlar, bunlar gerçek olamaz. Dolayısıyla yani bu ilahlara karşı bir itiraz, bir akli bir itiraz hareketi ortaya çıktı. Tamam, bu milattan önce 7. asırlarda takriben. Nerede bu ortaya çıkıyor? Bizim bugün İzmir çevresinde. Melet. Tamam. Bunun içinde ilk filozof derler Thales diye bir adamdır. Thales. Ha şimdi en muhim bu akli bir hareket. Bu akli hareket neye odaklanıyor? Etrafında olanları bir aklen idrak etmeye odaklanıyor. Tamam. Yani bu etrafımızda ne var? Varlık umumen yani. Ha, varlığı idrak etmek. Bu varlığı yani meydana getiren nedir? Bunlar nasıl birbirleriyle alakalıdır? İşte semadaki yıldızlar, gök cisimleri, yeryüzündeki işte bu bitkiler, hayvanlar, işte dağlar vesaire, yani bu varlık umumen, tamam. Etrafındaki varlığı aklen idrak etmek istiyorlar. Ve buna yoğunlaşıyorlar. Tamam, buna yoğunlaşıyorlar. Ha şimdi zamanıyla kısa kesiyorum, tamam, bu 100 sene, 200 sene böyle bu felsefi hareket devam ediyor. Buna doğa felsefecileri derler. Bundan ötürü. Çünkü doğayı araştıran, yani bunda özellikle hani deneysel bir araştırma, ve akle idrak etmek, yani izleyerek, yani evet deneyerek, artı yani tefekkür ederek, tamam, hepsi bu akli disiplinlerle çevresini idrak etmek istiyor. Dolayısıyla bunlar da doğa felsefecileri diyorlar. Şimdi bu doğa felsefecileri, ama ne işte, bunu da size daha önce söyledim. Yani felsefe aslında nedir? Filozofya, yani filozofya. Sofya bilimdir, ilim bilgidir. Filodan sevmek, yani bilgiyi sevmek. Dolayısıyla bunlar bir bağımsız bir zaten tepki hareketi ya. Yani ilahlara tepki hareketi olarak zaten ortaya çıkmış. Dolayısıyla bunlar tefekküründe ve idrakında hür, bağımsız. Zaten o ortamda, yani o da o zaman, yani o bir, o hani o Yunanların dinleri ve başka dinler de vardı o bölgede, ama hepsini çok tanrıcı. Yani bir tevhid dini yok.
Ne?
El muhim, yani akıllarına yön verecek bir şey yok. Dolayısıyla akıllar ne? Hı. Dolayısıyla şimdi sen aklen bunları idrak et. Bak, bu da çok önemli. Dikkat, yani aslında bunların hepsi kendi başına ayrı okumalar istiyor. Tamam, yani dersler istiyor. Ama muhtasar. Şimdi bu nerede, bak nereye varıyorlar? O araştırmalar neticesinde diyorlar ki burada bir bütün var. Bu bütün bir yerden, ha, bir esastan türeme olması lazım. Dolayısıyla hususen nerede ihtilaf ediyorlar? Bu ilk element nedir? İlk nedir yani? Arke dedikleri, arke diyorlar. Bu ilk nedir yani? Ha, kimisi diyor ki bu sudur, kimisi diyor havadır, kimisi diyor ateştir, kimisi diyor işte apeiron diye bir şey, bir esas var, element, başı yok, sonu yok. Yani böyle kendi aralarında bir çok ihtilaflara düşüyorlar zamanıyla. Bu tabii hem bir anda değil, yani bu 100-200 senelik bir zaman içerisinde bu doğa felsefesi, felsefecileri kendi aralarında bir çok ihtilaflara düşüyorlar. Varlık vardır ama oluşum yoktur, oluşum vardır ama varlık yoktur gibi böyle acayip acayip tam ihtilaflar. Ya şimdi bak, bu ihtilaflara tepki olarak birileri ortaya çıkıyor, diyorlar ki yani sizin işleriniz, siz neyle uğraşıyorsunuz böyle? Çünkü artık yani biliyorsunuz, yani fikirde ne kadar derinleşirsen bir yerde artık tükeniyorsun. Yani özellikle bu fikir senin çevrende var olan şeyler üzerinden yürüdüğü zaman ve sen artık o çevrende o olan şeyleri yani incelemekte, idrak etmekte artık bazı yardımcı aletlere ihtiyacın var da o yardımcı aletler olmadığı zaman artık ne diyorsun? Bir tıkanma meydana geliyor. O tıkanma seni nereye götürüyor? Artık var olan bahislerdeki tafsilatlara ve o tafsilatlar neden insanı bozar. Tamam, artık yani böyle yani gereksiz fuzuli artık şeylerle uğraşmaya başlar. Bizim İslam tarihinde bazı kitaplar üzerindeki çalışmalar gibi. Anladınız?
Ne?
Yani aslında bu, yani o ihtisar edilmiş, ihtisar yine şerh edilmiş, şerh haşi yapılmış, o haşi başka bir haşi yapmış, sonra onu çok görmüş, yine ihtisar etmiş, o ihtisar yine biri çok faydalı görmüş demiş ama burada bazı şeyler eksiktir, ona tahrif yapmış. Tamam, aynı bunun gibi yani. Ha, bu neticede neyi oluşturmuş? Artık yani bu çevresinde olup biten şeyleri sürekli araştırmak. Tabi birileri demiş ki size ne oluyor? Yani asıl önemli olan biz değil miyiz? İnsan ya. Biz kimiz? Ve bizim diğer insanlarla alakalarımız nedir? Biz nasıl bir arada yaşamamız lazım? Aramızdaki ahlaki değerler önemli. Bunlar daha önemli değil mi? Yani siz işte fikri, teorik şeylerle uğraşıyorsunuz. Ama aslen bizim hayatımıza lazım gelen nedir? Gerçek şeyler. Gerçek şeyler yani. İşte şehir hayatında nasıl beraber yaşamamız lazım? Aramızdaki ahlaki muameleler vesaire vesaire. Ha şimdi bak, bu tepkiyle bu doğa felsefecileri karşı ortaya çıkan bir felsefi bir hareket. Bunlar kimler? Sofistler. Sofistler. Sofist ne demek? Yani sofya işte ne? Bilgi. Yani bilgi. Bilge adam demek. Sofist aslen. Aslen bilge adam. Tam bilge kişi. Bilgin. Tam şimdi bu sofistler. Tabi şimdi şeye karşı bu doğa felsefesi, bu doğa felsefecileri o zaman hakim konumda, bunlara itiraz ediyorlar. Şimdi nasıl o felsefeyi tenkit ediyorlar? Diyorlar ki sizin o bina ettiğiniz, tamam, o felsefeniz ne bina ediyor? Sizin duyusal, ha, duyusal idrakınıza bina ediyor. Ha, dikkat edin, bu çok önemli. Duyusal idrakınıza bina ediyor. Yani siz neye göre şimdi çevrenizde olup bitenleri ispat ediyorsunuz? Gördüğünüze göre, işittiğinize göre, hissettiğinize göre, deneysel hususen, işte deneysel var. Yani buna göre siz gözlemlere, gözlemlediğiniz şeyler, denediğiniz şeyler, yani hep bu netice geliyor vesaire. Ha, o zaman bizim, yani zaten diyorlar bizim işte tenkit ettiğimiz nokta tam burası. Çünkü sizin bu görüşlerinizi dayandırdığınız bu bilgi kaynağı güvenilir değildir. Yani güvenilir değil. Yani siz şimdi böyle neticeleri elde ediyorsunuz ama, ortaya iddia ediyorsunuz ama sizin bilgi kaynaklarınız güvenilir değil, muteber değil. Niçin? Gözle görmüyor muyuz? Diyorlar evet, gözle görüyoruz ama göz yanılabilir. Dolayısıyla bir insan mesela bir işte burada da onu getiriyor, şaşı bir insan bir şeyi iki görecek. Mesela bir şeydir hakikatte ama o nedir? İki görecek. Veyahut da senin işte mesela bir şeyi uzaktan küçük zannediyorsun, küçük görüyorsun, halbuki o çok büyüktür. Veyahut da daha sonraki şeylerden, şüphecilerden birisi Descartes diye bir duymuşsunuzdur, meşhur bir felsefeci var, bir Fransız. Onun mesela getirdiği bir misal, senin bir suya mesela bir çubuğu koyduğun zaman, o zaman o çubuk o suyun içerisinde kırıktır. Kırık görülür değil mi? Ha şimdi bak burada iki duyular diyor, yani siz duyu eğer gerçekten yani güvenilir bir bilgi kaynağı olsa, o zaman sen şimdi o bak gördüğün nedir? O çubuğun kırık oluşu. Ama elinle o parmağınla onu hissetsen çubuk nedir? Kırık değildir. Değil. Bak şimdi o zaman gözün sana diyor ki çubuk kırıktır ama hissin sana diyor ki hayır kırık değildir. Hangisini itibar edeceksin? Hangisi doğru? Tamam, anladınız. Ha, diyorlar ki bak sizin bilgi kaynaklarınız muteber değil. Güvenilir değil. Tam ilkin iş böyle başlıyor. Tabii şimdi karşı tarafın cevap vermesi, bunlar yine kendi görüşlerini ispat etmeye çalışmalar. Burada niye diyor? Bir yani ciddi manada bir tartışma ortamı meydana getiriyor. Ve artık sofistler ipin ucunu kaçırıyor. Tamam. Artık yani her şeyi kendi aralarında değişik değişik fırkalara dönüşüyorlar. Kimisi her şeyi inkar ediyor. Diyorlar ki hiçbir şey yok. Yani bunların hepsi bizim gördüğümüz, yani şeytin hepsi vehimden ibaret. Ve hepsi evham. Hiçbir şey hakiki değildir. Ha. Kimisi diyor ki yani bu burada mıdır değil midir kesin söyleyemem. Çünkü idrakım ne? İdrakım yanılmaya müsait. Evet ben bunu gözle görüyorum, evet. Lakin bu gözle gördüğüm hakikaten bu mudur? Bilemem. Tamam. Hakikaten burada mı değil mi? Bir şey diyemem. Kimisi diyorlar ki itibara göre. Yani bu benim nazarımda kumandadır. Ama senin nazarında bu kumandadan gayrısı da olabilir. Yani itibara göre, sana göre bu hakikati budur. Bana göre bu hakikati budur. Ha şimdi şey etmeyin, yani bu sofistleri küçümsemeyin, hafife almayın. Çünkü sofistler mesela felsefe tarihinde, felsefe tarihi okuduğunuz zaman bu artık yani son zamanlarda sofistlere yani ciddi gözle bakmalarından sonra artık ortaya çıkan bir şey. Sofistler aslen yani felsefenin o zaman doğa felsefenin tıkandığı artık yani bittiği bir yerde bir akli bir sıçrama yapan bir taifedir sofistler. Yani onların bu sorgulamaları yani cahilliklerinden gelmiyor. Bilakis fazla akıllı olduklarından geliyor. Tamam başka tabii bu bahsettiğim etkenler de buna müessir. Ama yani o çok zeka insanın aleyhine dönebiliyor. Dolayısıyla burada yani ciddi manada insanları kendi bilgileri noktasında ve bilgileri neye dayanıyor? Havasa dayanıyor. Yani havasa dayanan bilgilerinde ciddi manada şüpheye düşünmeyi başarmışlardır. Sofistler. Tamam çok güçlü bir hareket. Ha işte bu sofistler ne diyorlar? İşte bunun için bak sofistlere reddiye. Hakikatul eşyai sabitetun. O şeylerin hakikati nedir? Sabittir, hariçtir. Yani gerçekten vardır, gerçektir. Kime bir reddiye? Sofistlere. Çünkü sofistler diyor ki gerçek değildir. Yani gerçek değildir. Senin burada gördüğün şu duvar, bu gerçek değildir. Niye gerçek değildir? Çünkü aslen o neden ibarettir? Işığın yansımasından ibarettir. Yani sen orada bir duvarı görüyorsun. Çünkü bu alemde bu ışığın o yani oradaki o maddeyi böyle yansıyor. Yani o madde ışığı böyle kırıyor. Böyle bir yansımasını var ediyor. Tamam. Ha şimdi o madde pekala tamam madde işte bak neydi ışığı kırdı. Ya ama o madde orada var mıdır yok mudur? O da ispat edilmiş değildir. Çünkü maddeyi sen hissediyorsun ama senin hislerin ya hislerin yanıltabilir seni. Yani beyin orada bir şey var olduğunu sana vehmettiriyor. Halbuki orada bir şey yoktur. Yani bu şüphecilerden birisi de Gazali'dir. Yani Mustasfa'da zaman okuduğunu hatırlıyorsanız. Yani bu akli yani şeyle Mutezile'ye karşı itirazları bu yönden getirir. Yani siz hani akıl taksim eder, takbih eder ama diyorsunuz ama yani akıl yanılabilir. Akıl vehmeder yani. Hatta akla galip gelen olur vehmetmesi. Hmm. Tamam mı? Yani bak bu da yani bu hapsi bunlar temelde aklın her şeyi sorgulama arzusu. Yani şu akıl ne der? Akıl yani bir şeyin ne olduğunu anlamak ister. Bir şeyin ne olduğunu anlamak nereden geçer? Onu sorgulamaktan geçer. Bu nedir? Nereden geldi? Nasıl bu hale geldi? Niye böyle? Ya idrakı buna bağlı. Ha el muhim şimdi bu sofistler böyle işi iyice şey abartınca artık bütün yani akli hareketler bunlara muhalif oldular. Ha bu muhaliflerin arasında en meşhur kimdir sofistlere karşı? Sokrates. Sokrates. Sokrates yine yani bak bu yani bizim duyular üzerinden idrak ettiklerimizin bir delil gücü vardır. Bunu ispat etmek için ha, sofistlerin karşısına çıktı. Onun akabinde hususen sofistlere karşı çok şiddetli ve çok sert yani çok güçlü kimdi? Felsefenin babası. Felsefenin babası kabul edilen Platon. Veyahut da bizim İslam ehlinin tabiriyle Eflatun. Eflatun. Eflatun İşte bu aslen onun için yani o merkezi konumda Eflatun yani sofistlere karşı bu aklın akli delil. Akli, akıl delildir. Ha çünkü sofistler ne ettiler? Akıl delil olmaktan çıkardılar ve bunda son derece başarılı oldular. Yani akla artık itibar edemez. Akıl itibar edilecek bir şey değildir. O zaman herkes istediği gibi yaşayacak işte. Ama bu tabii bu da bir yani bir kaos ortamı meydana getirecek için özellikle sofistler ne üzerinde yoğunlaştır? Ahlaki kuramlar üzerinde. Ahlaki. Ya işte o insanlar arasında ilişkileri şey etmek, belirlemek ve bu manada çünkü bir şey lazım yani yoksa sen şimdi dersen ki yani biz aklımıza itibar edemeyiz o zaman herkes istediği gibi hareket edecek. Yine o yani o kaos ortamını bir düzene sokacak olan başka şeyler lazım. Şimdi bunu özellikle yani ahlak üzerinden, bilgi üzerinden bilgi edinmek üzerinde telafi etmeye çalıştılar da en muhim yani Platon. Ha, Platon. Platon Sokrates'in talebesi. Şimdi Platon döneminde nasıl bir şey mi? Zaten sofistleri zaten sevmiyorlardı. Zaten herkes düşmandı sofistlere. Ama Platon çok akıllı, çok zeki. Çok zeki bir adam. Dolayısıyla o ne etti? Aynı zamanda çok ne diyorlar buna? Dram, tiyatro, piyes mi diyorlar, ne diyorlar? Yani tiyatro şeyleri var ya, tiyatro oyunları. O oyunların yazarlığını yaz. Çok öyle oyunlar yazar. Senarist gibi yani. Hatta bu senarist demiyorlar, dramatolog mu ne diyorlar Allah'ım? Bu tiyatroda. Bilmiyorum Allah'ım. El muhim, yani o... Tabi bu bugün olduğu gibi bugün de yani öyle çok masum değil de zamanında bu özellikle ne için kullanılırdı? Yani bir siyasi bir alet olarak. Dolayısıyla şey nedir? Platon çok kendi hocası Sokrates'le sofistleri bu oyunlarında, bu tiyatro oyunlarında karşı karşıya getirdi. Ve Sokrates'i işte daima üstün gelen, çok böyle akıllı vesaire. Sofisti de böyle ahmak, cahil, işte ahlaken bozuk, mufsit adamlar olarak gösterir. Ha bunun üzerinden, tam hususen bunun üzerinden sonra işte bize de, bizde de var, Arapçada da var, safsata. Safsata yapma. Ya da kelam yapma. Aslında kelam yapma tabiri de oradan geliyor. Kelam yapma yani. Yani bunu ben bu burada kelam yapma yani. Tamam bana bunu yokmuş gibi gösterme. Tam bu safsatalık yani safsata yapma. Boş konuşma. Yani bütün bunlar hepsi nereden geliyor? Hususen Platon'un bu aşırı derecede sofistleri kötülemelerinden geliyor. Sofistleri adeta ne hale dönüştürdü? Böyle rezil, cahil, ahmak, gerizekalı. Tamam işte ya bu burada var mı yok mu bilemem diyecek adamlar. Halbuki onlar bunu sorgularken yani bilgiye dayanarak sorguluyorlar. Tamam bir sofist seni bunu tartıştığı zaman ya bu burada mı yok mu bilemem demez. Sana bilimsel olarak bunun burada olmadığını ispat etmeye çalışır. Tamam. Sen bunu görüyorsun, bu bir delil değildir. Niye delil değildir? Sen bunu hissediyorsun ama bu hissin delil değildir. Niye delil değildir? Sonra kendi delilini getirerek bak burada aslında hakikatte yoktur. Sen bunu böyle zannediyorsun. Tamam yani sofistler böyle tehlikeli adamlar. İdi. Artık sofistler yok da ama sofistlerin çömezleri var. Şu zamanımızda. Onlar da kimler? Çok meşhur. Ve bu yani bu inkarcıların aralarında en tehlikeleri. Agnostikler. Agnostikler. Ve ateistler zaten bunlar bedevi. Ateistler bedevidir. Deistler cahil. Yani ne dediklerini bilmiyorlar hakikaten. Yani aslen bir teizmi ispat ediyorlar ama teizmi deisi değilse deizmi. Teizmi, teizmi inkar ediyor, deizmi ispat ediyor. Teizm ve deizm aynı kökten gelmez. Yani hani ilahı inkar ediyor ama ilahı yine ispat ediyor. Yani bir yaratıcı var ama bu yaratıcının bize yönelik bir şeysi yok. Bir iradesi, bir talebi yok. İstediğiniz gibi yaşayın demiş. Tam teizmle deizm arasında tek farkı o. Teizm yani ilahı ispat ediyor ki ilah bizden bir şey irade ediyor. Yani deist diyor ki evet ilah var ama bizden bir şey istemiyor. Bir de agnostikler ve agnostikler tehlikeli. Yani agnostikler çünkü agnostikler evet bilimsel işte bilimsel yani deliller istiyorlar, getiriyorlar vesaire. Yani bu işte sofistler yani sofistler zaman sofistleri bugün yani çömezleri agnostikler diyebiliriz. Tamam. Ha şimdi işte Platon da ne bunlara son derece şey karşı çıkan ve işte o rasyonalist felsefe. Tam sistematik felsefe, yani akli felsefe. Yani aklı, akıl delildir. Tam akıl delildir. Akli idrak, evet bir burhandır. Ha, bir şeyin varlığını ispat eder. Ha, bunu işte hususen kim yani şey etti, yani sistematik bir hale getirdi. Akli delilin ne olduğunu, nasıl meydana geldiğini, aklın yani fikrin gidişatı nasıl korunur ve nasıl zorunlu bir neticeye varır, hasmı nasıl yani sessiz hale getirir, bunu yapan kim? Aristo. Dolayısıyla yani Aristoteles bütün bu işin yani işte muallimul evvel dedikleri o. Ya bunun için çünkü akli delili tam manasıyla tamamlayan o Aristo'dur. Tamam. Ondan sonra zaten akli felsefe neye bina eder? Aristo'ya bina eder. Yani Platon'a dönüş de var, yeni Platonculuk da var. Tamam ama aslen yani akli delili kimden öğrenilsin? Felsefeden. Bizde değil. Ya bize göre akli delil nereden gelmiyor? Kur'an ve sünnetten gelmiyor. Ama felsefeci, filozof akli delili kimden öğrenir? Aristo'dan öğrenir. Dolayısıyla onun için o muallimul evveldir. O birinci muallim. Tamam. Hatta Platon da o kadar ileri mesela şeye düşün yani ilk birinci muallim derler Aristo için. El muhim şimdi anlaşıldı. Yani burada şimdi bak temelde esaslı önce bunu halletmesi, bunu getirmesinin sebebi bu. Çünkü kelam ehlinin akidesi akla bina eder. Akıl da akla bina ettirebilmen için önce ne ispat etmen lazım? Aklın delil oluşu. Tamam, akıl delildir. Akıl kat'i delildir. Önce bir onu ispat etmen lazım. Ha peki de bunu itiraz eden kimler? Sofistler. Dolayısıyla önce bir sofistleri aradan çıkarmamız lazım. Onun için önce bir sofistleri aradan çıkarıyor. Tamam. Neyse artık yani şarihin sözünde inşallah yarın okuruz. Subhaneke Allahumma ve bihamdike.